17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunça, Aziz Şasa, Nazan Cömert ve Gürhan Ertür.
Açık Radyo'dayız, Altın Saatler programında. Bugünkü programı Argun Yum, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunça ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Teknik masada ise Berke Akmiş'e sesimizi sizlere ulaştıracak. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040, elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Evet, 58. yayın döneminin son programındayız. 59. yayın döneminde, yani önümüzdeki hafta yine birlikte olacağız. Bugünkü programımızın destekçisi Eylem Toğrul'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Erol Kesici. Erol Bey, hoş geldiniz programımıza efendim.
Teşekkür ederim Gürhan Bey. Hoş buldum. İyi yayınlar.
Evet, ben sizi kısaca tanıtmak istiyorum dinleyicilerimize. Lisans eğitiminizi Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Botanik bölümünde, yüksek lisansınızı Akdeniz Üniversitesi'nde, doktoranızı ise Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Eğridir Gölü ekosistemi üzerine tamamladınız. Akdeniz Üniversitesi'nde göller uzmanı olarak görev aldınız. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğridir Su Ürünleri Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştınız ve 2016 yılında emekli oldunuz. Hidrobiyolog olarak ülkenin birçok doğal alanında araştırmalar yaptı Erol Bey. Yurt içi ve yurt dışında yayınlanan çok sayıda makalesi bulunuyor. Doğal su kaynaklarının korunması ve kullanımı, ekosistem ve biyolojik çeşitlilik konusunda konferanslar verdi. Süleyman Demirel Üniversitesi Su Enstitüsü'nün kurucu öğretim üyesi oldu. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanlığı yanı sıra bazı illerin ve çevre derneklerinin fahri bilim danışmanlığını yaptı. Savunucusu olduğu su kanununun hazırlanmasıyla ilgili çalışmalarda bulundu. 6 Şubat depremleri sonrası oluşturulan Türkiye Risk Kalkanı Bilim Kurulu Çalışma Kurullarından İklim Dostu Yeşil Dönüşüm Kurulu üyesi olarak çalışmalarda ve deprem kentlerinde toplantılarda yer aldı. Biz bugün Erol Bey'le birlikte ülkemizdeki su sorununu, kuraklığın geldiği boyutu, göller ve akarsuların durumunu, tarımsal üretimdeki sorunları ve ihtiyaçları, alınması gereken acil önlemleri konuşacağız. Tekrar programımıza hoş geldiniz Erol Bey.
Teşekkür ederim.
Evet, diğer arkadaşlarımız Muzaffer Tunca, Elvan Cantekin ve Argun Yum, sizler de programa hoş geldiniz.
Teşekkür ederiz.
Hoş bulduk.
Evet, ben hemen ilk soruyla başlamak istiyorum Erol Bey. Şimdi siz hakikaten uzun zamandan beri Türkiye'deki suyla ilgili sorunlarımızı, problemlerimizi hemen hemen her mecliste, her toplantıda dile getiriyorsunuz. Özellikle 2024 yılı itibariyle geldiğimiz noktayı ve önümüzdeki aylarında yaz ayları olacağını düşünerek nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Bir girişi böyle yapabilir miyiz efendim?
Tabii. Hay hay. Teşekkür ederim. Bizim ülkemizin içinde bulunduğu durumu karşılaştırdığımız zaman diğer ülkelerle, biz dünyanın en güzel enlem ve boylam kuşağında bulunmaktayız. Dört mevsimi çok güzel bir şekilde yaşayabilmekteydik. Bizde bir laf vardı mesela, sudan ucuz denilirdi. Ki bizim şu an için suyumuz gerçekten çok azalmış bir vaziyette. Biz çok şiddetli kuraklık çeken ülkelerden bir tanesiyiz. 10 yıl önce benim bir duyurum vardı. İşte 70 yılda 70'ten fazla doğal gölleri kuruttuk diye. Suyun fabrikası doğa Yani Eğirdir Gölü, Beyşehir Gölü, Kızılırmak, Yeşilırmak, yani doğal alanlar. Buradan su döngüsü ve dengesi korunduğu zaman fabrikası başka bir türlü suyu elde etme imkanımız yok. İklimin koruyucusu. Ya biz hala dinozorların içmiş olduğu suyu içiyoruz. Onlardan önceki canlıların içmiş olduğu suyu içiyoruz. Çünkü su doğada belirli bir oranda bulunmakta. Fakat kirlenmesiyle birlikte, nüfus artışıyla birlikte ve bilhassa da altını çizerek insan etkinlikleri nedeniyle çok tehlikeli bir duruma gelmiş durumda. Bizim ülkemizde ne yazık ki doğal göllerin çok büyük bir kısmı kurumuş bir vaziyette. Birçok yerlerde sondajla yapılan çalışmalarda da görüyoruz ki 200-300 metreye gittiğimiz zaman örneğin bir Burdur Gölü'nün kıyısında bile suya ulaşmak çok tehlikeli. Bunun yanı sıra diğer çok önemli tehlikelerden bir tanesi yeraltı sularımız yok. Yani yeraltı suları bizim tırnak içerisinde deriz ki işte kefen paramızdır deriz. Bir yere bir şeyler biriktiririz. Yeraltı suyu ona benzer. Ki var olan suyumuzun %16'sı aşağı yukarı yeraltı suları şeklindedir. %84'ü de yüzey suları şeklindedir. Ama biz yüzey sularını önüne çok sayıda göletleri, gölleri, göletleri, barajları yapmak suretiyle parçalayarak buharlaşmalarını artırmak suretiyle susuz kalmanın nedenlerini ortaya çıkarmışız. Ve bir de bakıyoruz ki bizim ülkemizde ne yazık ki hala vahşi tarım, yani geleneksel tarım, vahşi sulama devam etmekte. Bir ülkeyi düşünün, var olan suyunun %80'ini tarımsal sulamada kullanıyorsa zaten bunu kullana kullana bu hale geldik. Örneğin iklim suyun su iklimin güvencesi, iklimde suyun güvencesi şeklinde bir paradoks vardır ki bakıyoruz biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki Konya'da İç Anadolu bölgesinde iklim kurak ama yaptığımız tarım sulak. Pancardan vazgeçtik. Şimdi ayçiçeği, korunga buna benzer ürünlerin yetiştirilmesiyle teşvikler söz konusu. Biz yapmış olduğumuz çalışmalarda yine birçok araştırmacıların öne sürmüş olduğu değerler doğrultusunda bir yılda bizim kişi başına düşen su miktarımız bana göre 1000 tonun altında ki bu denkleme göre baktığımız zaman biz su kıtlığı çeken ülkelerin başında gelmekteyiz. Gerçekten çok şiddetli bir şekilde su kıtlığı çekmekteyiz. Frank-Lehmann-Mark skalası dediğimiz bu skalada eğer suyunuz 1700 metreküpten daha üst seviyede ise 7000'e kadar giden ülkeler var. Bu ülkeler iyi ve su kıtlığı çekmeyen ülkeler. Bizde aşırı şekilde kuraklık söz konusu ki kalıcı karların olmayışı yine yeraltı sularının, yüzey sularının sürekli olmasını sağlamamakta. O nedenle çok ciddi sorunlarımız var ama bu sorunların çözümünde de yönetememezlik var. Yani suyu biz iyi bir şekilde yönetemiyoruz ve nüfusumuzun mesela kaç olduğunu bilmiyoruz. Değil mi? 84 milyon diyoruz. Kaç tane göçmen var? Kaç tane işte ne bileyim turizm sayısı ne kadar? Baktığımız zaman bunların hepsi su istiyor. Ve aşırı savurganlıklar gıdada olsun, enerjide olsun, fosil yakıtların kullanılmasında olsun bu aşırı savurganlıklarda susuz kalmamızı etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Su bir popülistlik ürünü olarak kullanılmamalı. Su siyasal bir yani siyasi olarak uygulamalarda ve yaptırımlarda kullanılmaması gerekir. Su oy deposu değildir.
Erol Bey ben bir şey sormak istiyorum şimdi. Sizin söylediğinizden anladığım kadarıyla üç temel nedenle bugünkü konuma geldik. Bugünkü sorunları yaşamaya başladık. Bir tanesi bir şey var. Hidrolojik döngüde bir sorun var değil mi? Yani eskisi kadar evet. Yağış mı almıyoruz? Orada bir problem var. İkincisi tarımsal alanda başta olmak üzere su israfı çok ileri düzeyde. Üçüncüsü ilginç geldi bana. Dediniz ki işte yapılan göletler, barajlar ve benzeri yapılar, su tutan yapılar nedeniyle de bu yüzey sularının dengesinde bir bozulma var. Doğru mu anlamışım?
Evet. Mesela müsaade ederseniz sondan başlayayım.
Buyurun. Buyurun.
Şimdi, çok aşırı şekilde tamam göletlere, barajlara karşı değiliz. Ama bakarsanız Türkiye'deki göletlerin, barajların yapıldığı yerlere, genellikle örneğin bir Beyşehir Gölü, bir Burdur Gölü, bir Eğirdir Gölü'ne bak. Onların yüzey akışıyla gelen, gölü besleyen kaynakların olduğu yere set çekerek, yani bir nevi doğal su kaynaklarımızın suyunu çalmaktayız. Şimdi onlar yüzey sularıyla beslenmekte, yeraltı sularıyla beslenmekte. Son yıllarda da, son birkaç yıl içerisinde bu kuraklıkla birlikte Türkiye'de sayısı belli olmayan derecede yeraltı sondajları var. Bakın bu çok tehlikeli olan bir şey. Yer altında su çok zor bir şekilde elde ediliyor. Ve kalıcı karlar olacak ki kalıcı karlar biliyorsunuz bizim ülkemizde 5-6 ay kalırdı ve bunlar imbitten süzülür gibi süzülerek yer altına gider, yüzey sularıyla göllere. Bunların önlerini hep kapatıyorsun. Tamam, nereye neyi yapacağımızı çok iyi bilmemiz gerekir. Su konusunda 1000 defa, baraj ve göletler konusunda 1000 defa ölçüp 1 defa biçmemiz gerekiyor. Çünkü doğadaki yapılan tahribatın geriye dönüşü çok zor. Doğayla oynanılmaz. Aynı COVID'de olduğu gibi. Yaban hayatının engellenmesi gibi. Şimdi küçük su kaynaklarına dönüştürdüğünüz zaman ne oluyor? O küçük göletlerde, diğer yerlerde buharlaşma alabildiğine artıyor. Buharlaşan suyu da etrafında ormanlar, zaten ağacı sevmeyen bir ülkeyiz tırnak içerisinde söylersek, onu tutacak, nemi tutacak yapılar da olmadığı zaman bu sefer iklim de sorunlarla karşı karşıya gelir. Diğer bir hususa gelince, bütün bunlara baktığımız zaman karşımıza çıkan soru şu: ne yapalım, iklim krizi var, yani iklim bunalımı var. Hayır, iklim bunalımı yok, iklimi bunalıma sokanlar var. Yani İnsan bunalımı var, insan krizi var, insanın yaratmış olduğu bir kriz var. Bakarız biz yağmurun yağabilmesi için, karın oluşabilmesi için doğada bir çevrim var. Suyun çevrimi ilkokulda öğrettiler bize. İşte yüzey suları buharlaşarak yukarıya çıkar, soğuk bir tabaka bulduğu zaman oradan yağmur, kar dolu olarak düşer. Akşiferler vasıtasıyla yer altına gider, bir kısmı yüzey sularıyla derelere, göllere, baraj. Biz bu doğal sirkülasyonda, yani örneğin dünya benim vücudum gibi, doğa benim vücudum gibi, benim damarlarımı tıkarsanız, ki bırakın en küçük bir damara tıkadığımızdan, tıkandığı zaman neler yaşadığımızı görüyoruz. Doğa da böyle, doğa bir canlı varlık. Yıllardır bu ihmal edilmiş ve yıllardır işine gelen, işin kolayı olmak suretiyle setler çekmek ve barajlar ve göletler yapmak suretiyle damarları tıkamışlar, göller beslenemiyor. Başka türlü suyun oluşması yok. Keşke hidrojen ve oksijeni yan yana getirip fabrikada suyu oluşturabilsek. Oluşmuyor. Su doğanın ürünü ve suyun değerini biz hiç bilmedik. Söze girişte de söyledim. Bizde sudan ucuz da her şey. Ama hem dünya için hem diğer ülkeler için sudan ucuz değil. Bunları söylerken, iklim krizine biraz sonra da dönmek istiyorum müsaade ederseniz eğer. Bunları söylerken diğer ülkelerde böyle böyle. Hayır, bakın biz girişte de söyledim. Dünyanın enlem ve boylam açısından, coğrafik iklim özellikleri açısından en şanslı ülkelerinden bir tanesiyiz bulunduğumuz enlem ve boylamlar içerisinde. 4 mevsimi yaşayabiliyorduk. Yağmurları, karı, doluyu, her neyse, bunları düzenli bir şekilde yaşayabiliyoruz. Havayı kirlettiğimiz zaman ve bizim ülkemiz yeraltı suları, yerüstü suları bakımından da en zengin kaynakları oluşturan bir yapıydı. Örneğin Burdur Havzası'na baktığımız zaman, Göller Yöresi Havzası'na baktığımız zaman dünyada çok sayıda, bakın en çok sayıda doğal göle sahip olan bir yerdi. Ama buradaki göllerin hepsi kurudu. Bugün bakın Beyşehir Gölü 25 metre derinliğe sahipti ve stratejik öneme sahip içme suyu kaynağı, yani stratejik önem. Eğirdir Gölü de aynı şekilde ikinci büyük gölüydü. Ne demek? Yani açlıkta, savaşta, kıtlıkta ilk başvurulacak yer. Sadece insanların değil, bütün canlıların ve bütün dünya insanlarının veya başvurabileceği bir kaynak. 25 metreden 5 metreye, 3 metreye düştü. Bunun sebebi nedir? Vahşi sulamadır. Suyu politik olarak malzeme etmektedir. Suyu oy deposu olarak görmektir. Ve defalarca vaatlerde bulunup tarımsal sulamada sulu tarımı teşvik etmektir. Dediğim gibi Konya'nın ikliğini kurak, bizi böyle öğrettiler. Ama biz hala Konya'da sulak tarım yapıyoruz. Pancardan vazgeçtik. Tamam, kuru tarım yapalım. Bugün kuru tarım teknikleri var. Ama onun yerine hala ayçiçeği, korunga, mısır. Mısırda teşvik var. Mısır üretenlere işte şu kadar su parasında indirim var. Birçok yerlerde de olduğu gibi. Bu çok tehlikeli bir şey. İğirdir Gölü ortalama 14 metre su seviyesine sahipti. 3 metreye kadar düştü. Elmanın başkentiydi. Adına festivaller düzenlendirdi. İşte altın elma, gümüş balık, bronz istakoz diye. Bu festivaller 20-30 yıldır yapılamaz bir hale geldi. Neden? Ne gümüş kaldı, ne bakır kaldı, ne altın kaldı. Hiçbir ekonomik açıdan da birçok zorluklar. Su zaten bize hayat veren bir şey. Biz toprak anamız deriz ama inanın su bizim büyük annemiz, büyük anamız. Su olmazsa zaten hiçbir şey olmuyor. İklim krizine geldiğimiz zaman eğer siz krizden kastınız nedir? İşte bu insandan örnek verirsek yine oradan gidelim. Bir insanın fizyolojik yapısındaki değişiklikler meydana gelirse işte kasları çalışmaz. Çeşitli yerlerinde çeşitli rahatsızlıklar meydana gelir. Doğa da böyle. Eğer siz doğadaki su kaynaklarını sağlayan damar sistemlerini tıkarsanız, akıferleri kapatırsanız, ormanları keserseniz, biyolojik çeşitliliği azaltırsanız, suları kirletirseniz, buharlaşmayı artırırsanız ve bunun yanı sıra buzulların erimesine göz yumarsanız, karbon salınımı, metan gazı salınımının artmasına neden olan ürünleri kullanmaya hala devam ederseniz ve bunun sonucunda da ne olacaktır? Doğanın da fizyolojisi bozulacaktır. Ondan sonra çıkıp da ne yapalım canım? Küresel ısınma var, iklim krizi var. Krize kim soktu iklimi? Bakın bazıları şunu söyler de işte iklim eğer su yağış yoksa su yok. Hayır, su yoksa zaten yağış yok. Suyu iklimi oluşturan karın yağışını yağmurun yağışını sağlayan sudur. Su yoksa zaten bizim için iklim yok. İlk önce su önemli. O nedenle bu dengeleri sağlarken hep şunları söylüyoruz. İlk önce bir hidrolojik yapı vardır. Biz bugün hidrolojik kuraklığı yaşamaktayız. Hidrolojik kuraklığı yaşamanın sonucunda iklimsel kuraklığı yaşamaktayız. Hep hidrolojik kuraklığı yaşamamızın nedeni yıllardır devlet su işlerinin, bizim doğal sularımız işleten devlet su işleridir. En şey birindeki diyelim. Her yıl bütçeyi yaparlar. Aynı aile bütçesi gibidir. Eğer bir aile 10 lira alıp 100 lira harcıyorsa ki 60 yıldır bu böyledir. Ve bakıyoruz bilanço hep eksilerde ve aşırı bir şekilde eksilerde. Bunu niye yapıldı? Benim 50 yıllık araştırmalarımda gördüğüm hep popülizm. Geçen yıl mesela bir örnek verelim. Eğirdir Gölü çevresinde, Eğirdir Gölü'nden bırakın tarımda sulanayı, içme suyu alınabilecek su yoktu. Yani dip seviyeye gelmişti. Özel hükümlerle, özel kurallarla göllerin korunması sağlandı. O zaman da söyledik, yapmayın bu özel hükümlerde 914 kuralını, yani su kotu 914-73'ten sonra bir damla daha su alınmasın denildi. Biz dedik ki bakın bu doğal göldür. Doğal gölün verimli olabilmesi için biyolojik yaşam döngüsü vardır. Bu yaşam döngüsünde suyun seviyesinin 10 metrenin üzerinde olması gerekir ki güneş ışınları dip kısma etki etmesin. Uğraştığı zaman orada aşırı şekilde bitkilenmeyi engellemiş oluruz, buharlaşmayı engellemiş oluruz. Tabii ikincisi de gölün biyolojik çeşitliliği mutlak suretle korunsun diye. Şimdi bunları yapmadığınız zaman, gölün biyolojisini, hidrolojisini bilmediğiniz zaman, su olmadığı zaman iklim de olmayacaktır. İklimsel kuraklık İşte biliyoruz, yaşıyoruz. Hala bizim ülkemizde, yani biz İç Anadolu'dan vazgeçtik. Bizim ülkemizde 50 çeşidin üzerinde tropikal bitkiler yetiştiriliyor. Meyveler yetiştiriliyor. Bunları söylediğimiz zaman ortalık ayağa kalktı. İlk başta bu muzla başladı. İşte avokado, altın yıldız bilmem nelerle devam edebilir. Süs bitkileri de. Tropikal bitki nedir? Tropikal nedir bir kere? Ya çok basit tanımlar üzerinde duralım. Çok su isteyen, daha çok sıcaklık isteyen. Adana'da, Mersin'de var. Ama yetiştirdiğiniz yerler sera sistemleri. Orada ne kadar enerji? Yani su dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk şey bence şeylerden bir tanesi de enerjidir. Ne kadar çok enerji harcarsanız o kadar çok su kaybedersiniz. İnsanda da bu böyle değil mi? Koştukça, terledikçe ne kadar çok su kaybediyoruz. Doğada da bu şekilde. Baktığınız zaman bunların üretimine hala izin vermiyor. Para gelsin de ne şekilde gelirse gelsin. Siz söyleyebiliyor musunuz bizim ülkemizde ata tohumlarımız, yer tohumlarımız ne hale geldi? Ve neyi üretir, neyi satar, neyi alır hale geldik? Ve çok neyin nerede üretileceği bile belli. Her sene çeşitli şekilde eylem planına olur. Benim için de katıldığım toplantılarda Sayın Cumhurbaşkanı'na da anlattık aynı şeyleri ama maalesef tarımsal kuraklık bizim için çok tehlikeli. Ve İç Anadolu bölgesinde, Akdeniz bölgesinde, Türkiye'nin her tarafında bu tehlike. Biraz önce de söyledim. Marmara Gölü niye kurudu? Belli aşırı bir şekilde. Burada elbette insanlara sulu tarımı teşvik edenlerin suçu olduğu kadar o bölgede yaşayan insanların suyuna sahip çıkmamalarıyla ilgili. Marmara Gölü ile ilgili ben uzun yıllar çalışma yaptım. Ve birçok açıklamalarda bulunduk. Dedik ki lütfen koruyun bu gölü 30 sene önce, 40 sene önce. Ve gölü zaten regülatör sistemleriyle yani çeşme gibi musluk koyarak oraya musluğu istediğin zaman aç, göle su ver, istediğin zaman kapat, işte her neyse gölde su biriksin şeklinde. Regülatör sistemleriyle ve yılın 4 mevsiminde yani 4 türlü envai ürün yetiştirirken daha fazlasına ürün yetiştirme hırsı ve dediler ki hocam sağ ol siz çok geldiniz gittiniz. İşte biz sonunda 2 sene önceden bahsettim. Bizim küresel ısınma nedeniyle bizim Marmara Gölümüz kuruduğu için biz uluslararası mahkemelere müracaat edeceğiz. Bizim zararlarımız karşılansın. Vallahi dedim ben de sizi şey yapacağım, şikayet edeceğim dedim. Bu göl bu hale gelinceye kadar siz ne yaptınız? Alırken çok iyiydi. Ama şunu kabul edemiyorum. Yaşadığımız çağda ne yapalım canım işte tarım için bu şekilde teşvikler var. Bu şekilde hayır. Gelecek nesillere hani biz çocuklarımızı çok seviyorduk. Torunlar baldan tatlıydı. Ne bırakıyoruz onlara? El, yat, kat bırakmanız hiçbir işe yaramayacak. Ne eviniz, yakatınız, ne paranız, ne plastik paralarınız hiçbir zaman için suyun yerine geçmeyecek. Dünyanın çok şiddetli bir şekilde sorunu var. Göçlerin, savaşların nedenlerinin ne olduğunu biliyoruz. Tarımsal kuraklık. En sonunda neye gelen diğer nokta nedir? Sosyal kuraklıktır. Ekonomimiz bozulur. Hastalıklar artar. Açlık artar. Kıtlık artar. Göç artar. Savaşlar artar. Bunların hiçbirini yaşamıyor muyuz? Yaşıyoruz. Göçlerin nedenlerinin ne olduğunu biliyoruz. Hepsinin temelde toplanmış olduğu yer nedir? Sudur. Ama maalesef ve en sonunda çıkıp işte nereye gidersiniz? Bakın ben göller yöresinde diğer yerlerde birçok yerlerde bulundum ve her zaten ben böyle masada oturan akademisyenliğim döneminde de bir öğretim üyesi değildim. Arazide devamlı çalışırdım. Ve bu tür yerlerde bulunduk ve bu tür yerlere gittiğimiz zaman gerçekten insan şu manzarayla son yaşananlarla karşılaştığı zaman üzülüyor. Ve gölün kenarında sondajdan su çıkmıyor artık 200 metreden, 100 metreden. Eskiden eşelediğimiz zaman sular çıkmış oluyordu. O nedenle bu iklim krizine bağlamak yanlıştır. Yine yapılan araştırmalar, örneğin Burdur Gölü, Eğirdir Gölü, göller yöresi çünkü göllerin en çok olduğu ve suyun fatikasında en çok olduğu yerler. Buralara baktığımız zaman buralardaki su kaynaklarının kullanımıyla ilgili suyun azalmasıyla birlikte çok aşırı bir şekilde kirlilik söz konusu. Yani denizdeki Marmara Denizi'ndeki oluşan müsilajlar göllerde de oluşmakta. Sağlık açısından şiddetli sorunlarla karşı karşıya kalmaktayız.
Ben şey soracağım Erol Bey noktada. Bu tarımsal üretimle ilgili olarak konuşuyoruz. Türkiye'deki sudaki teminin yüzde kaçı tarımsal alanda gerçekleşiyor? O konuda bir bilgi verebilir misiniz?
Genel bir şablon var. Deniliyor ki işte yüzde bizim sularımızın %12'si sanayide, %10'u veyahut da %11'i içme suyu kaynağı alarak yüzde işte 76 ile 80 arası tarımsal sulamada kullanılıyor. Bakın ne tarımı yaptığımız belli değil. Neyi nerede nasıl yetiştirdiğimiz belli değil. Şartları zorlayarak tropikal bitkiler yetiştiriyor. Bu bana göre bir vatana ihanettir. Bu bir milli güvenlik sorunudur. Bir ülkenin bekasıdır aklınıza ne gelirse. Çünkü bu kadar serbestlik, bu kadar vurdum duymazlık olamaz. İşte geçen yıl yaşadığımız örneği söyleyecektim. İşte Beyşehir, Eğirdir Gölü çevresinde. Eğirdir Gölü 3 metreye, 3,5 metreye düşünce sulama içinde dahi su alınamıyor. Köylüler alışmışlar eskiden beri, üreticiler. Haklı mıdır, haklı değil midir tartışılabilir sahip çıkmaklık konusundan. Ve çağırıyorlar işte milletvekillerini, diğer şeyleri. Ve diyorlar ki işte biz gölden su alalım. Ya gölden alamıyorsan aç sondaj kuyusunu. Burdur Gölü'nün etrafında on binlerce, Eğirdir Gölü'nün, Beyşehir Gölü'nün etrafında toplarsan yüz binleri geçen kaçak kuyular var. Bunlar hep tarımda kullanılıyor. Bunlar tarımda şey yapılıyor. Ve biz bugünkü koşullar doğrultusunda gelişen teknolojiyle birlikte yapay zekayı da katın. Keşke ilk önce kendi zekamızı kullanabilsek çok daha iyi olacak. Daha o mertebeye de ulaşamadık. Çok özür dilerim yanlış anlaşılmasın. Baktığımız zaman biz bunu %40'a indirebiliriz. Ve şunu lütfen ben her zaman için söylüyorum. Akademisyenler, bilim insanları, televizyona çıkan bazı insanlar hep karşılaştığımız zaman televizyona çıktıkları zaman neyi söylüyor? Evde, tuvalette, banyoda suyumuzu tutumlu kullanalım. Ya niye siz tarımdan hiç bahsedemiyorsunuz? Niye demiyorsunuz? Matematiksel olarak %80 oranında bu tarımda su kullanıyoruz. Susuz kalışımızın, doğal göllerimizin kurumasının temel nedeni budur. İyi bir şekilde yönetmemektir. Kurak tarım yapan İç Anadolu bölgesi işte biliyorsunuz tavıl ambarıydı. Siz buraya sulu tarımı açarsanız işte oblukları da göçükleri de caddelere kadar ulaşan, şehirlere kadar oluşan suyun yastık oluşturduğu yer altının da göçmesini sağlarsınız. Hala çıkıp %80 oranında kullanılan tarımdaki suyu görmezden gelip tuvalette işte banyoda şunları yapın demek gerçekten çok üzücü. Biz bunları açık açık konuşmamız gerekiyor. Ben bunu yıllardır söylüyorum ama ya makaslanıyoruz ya başka şeyler oluyor ya hiçbir toplantıya çağrılmıyoruz. Diğer hiç önemli değil. Keşke şimdi diyorlar ki hocam çok haklıymışsın. Ben haklı olmak için bu çalışmaları yapmadım. Keşke siz haklı olsaydınız da biz kuraklık çekmeseydik. Bakın sulama mevsimi yavaş yavaş başlayacak. Yani şu yanılgı da var. Bakıyorlar deniliyor işte göller barajlar doldu. Ya arkadaş hala eski hesaptan bahsediyorsun. Barajların göllerin ne kadar? Senin barajlarındaki dip çamuru ne kadar? Göllerindeki dip çamuru ne kadar? Üstündeki su ne kadar? Ve her şeyden önce senin nüfusun ne kadar? Belki 1960'ta bu barajların doluluğu 70'te her neyse 80'de yetebilirdi. Ama barajlar %90 oldu. Merak etmeyin, kıtlık, susuzluk yok demek bana göre tırnak içerisinde cahilliktir. Biz Haziran sonundan itibaren kuraklığı çok şiddetli bir şekilde hissedecek bir yapıdayız. Çünkü iklimle birlikte bakın suyunuz yoksa, neminiz yoksa zaten yağış yağmayacaktır. Havayı da kirlettiyseniz ve kararsız iklimlerin oluşmasına neden olduysanız kara gazı artışıyla birlikte şehirlerin üst kısmında ısınan bir bulut tabakası, kararsız bir bulut olduğu zaman işte çok aşırı yağışlarla da karşılaşacağız, sellerle de karşılaşacağız ve giderek artan orman yangınlarıyla karşılaşacağız. Tarımsal ürün yetiştiriciliğinde çok ciddi sorunlar çekeceğiz. Çünkü bu işin matematiğine bakmamız gerekir. Bu işi biz işte yağmur dualarına çıkıyor. Yağmur inancı olanlara saygımız sonsuz. Ama bu çözüm değil. Keşke o emeklerini, o enerjilerini daha başka şeyleri zorlayarak, bilim insanlarının sesini dinleyerek, gerçek bilim insanlarının tabii bir de film insanları var. Onların sesini dinlemek suretiyle biz suda çözüm elbette bulabiliriz. O nedenle tarımsal sulamada çok aşırı bir şekilde su kullanılmakta. Tembel tarımıdır bu ve bu oturursunuz. Halbuki elektronik sistemlerle toprağın nemine göre evinizde elektronik sistemleri teşvik etmek suretiyle bahçenizi sulayabilirsiniz. Diğer şeyleri sulayabilirsiniz. Meteorolojik koşullara dikkat etmek suretiyle diğer şeylere ayak uydurmak suretiyle tarımı yerine getirebiliriz ve biz bu oranı %40'a indirebiliriz. Bunun dışında bakın şunu da söylemek için. Şu gerçek de var. Yetiştirdiğimiz ürünlere bakın. Eğirdir'den, Isparta'dan, işte Konya'dan bahsedeyim. Elmanın başkenti denilen yerler. Yetiştirdiğimiz ürünlerin çok büyük bir kısmı ne yazık ki tarım zehiriyle dolu. Tarım ilacı diyorlar ya, ilaç da biliyorsunuz zehir. Ve aşırı derecede yapay gübrelerle doldurulmuş oluyor. Ne kadar elma satıyor bu ülke? Nereye satıyor? Avrupa'ya kaç, ne kadar satıyor? Yok. Neden? Çünkü şimdi artık ne kadar kimyasal olduğu belli. Artık çekirdeğe kadar işlemiş bir durumda. Öyle elmayı bile, öyle meyveyi bile alamaz durumdayız. Mandalinalar, limonların durumu nedir? Ne haldedir? Ya bunları konuşalım, bunları hep yüksek sesle dile getirelim. Ya hastane merak etmeyin, yara bir zaman bir büyüğümüzün şeyi var, merak etmeyin işte yara açılırsa yaranız, hayır bizim yaramızı sarmayın, bize yara açmayın, bize sağlıklı gıda verin, bize sağlıklı su verin. Ya bunları konuşmazsak nereye kadar gideceğiz? Tamam dedi. Benim de katıldığım toplantılarda bunu Sayın Cumhurbaşkanı da söyledim. Dedim ki Eğirdir Gölü'nün kurumasının nedeni bu. Eğirdir Gölü, Devşehir Gölü, işte Yeşilırmak, Kızılırmak, bakın buralar çok felaket. Geçen seneler de oradaydım. Bu sene de çıkacağız da aynı turlara. Oralarda su yok nehirlerde. Ve artık atık depoları hale gelmiş bir vaziyette. Peki sorun nedir? Sorun çok şanslılıkta. Herkes 18 tane bakanlık varsa 18 bakanlık Eğirdir Gölü'nü bir tarafa çekiyor. Öbürküsü başka tarafa çekiyor ve çok seslilik var. O nedenle tarımda bakın eylem planları hazırlıyorsunuz. Her şeyi yapıyorsunuz. Gayet güzel. Ama ne olursunuz eylem planları eyleme geçsin. Eyleme geçmeyen, uygulamaya geçmeyen planlar sonucunda bu ülke bu hale gelmiştir. Şöyle bir örnek vereyim. İçme suyu kanunu vardır. İşte kıyıların işgali zaten kuraklıkta önemli etkenlerden bir tanesidir. 1983 yılından içme kullanma sularının kirlilik kontrol yöntemleriyle birlikte yani aşağı yukarı 40 yıl içerisinde 40'tan fazla yasa ve yönetmenlikler değiştirildi. Ne yapayım? Siz dünyanın en iyi futbolcusunu getiriyorsunuz. Aman diyorsun sen çok değerli bir futbolcusun. Tribünde otur. Uygulanmadıktan sonra hiçbir işe yaramıyor. Ve birçok yeri sulak alanlar olarak ilan ettirdik. Sulak alanların hassas olan alanlara dönüştürülmesi için korunmasıyla ilgili yeni tedbirler çıkarılmasını sağladık. Ama uygulanmıyor. Uygulamadığınız zaman zaten bir şey olmayacaktır. Her şey dakta kalıyor. Ve o nedenle suyun mutlak surette bilimsel yöntemlerle biraz önce de bahsettiğimiz gibi tarımın iyi bir şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Yoksa tarımdan da bir şey elde edemiyoruz. Lütfen söyler misiniz? Ne kadar tarımdır? Neredeyiz? Yani hangi tarım ürünü? Mercimek başka yerden geliyor, nohut başka yerden geliyor, pirinç başka yerden geliyor, elma başka yerden geliyor. Nedir arkadaş? Neyi konuşmuş daha biz? Ne yapacağız yani? Ne yapmamız gerekir? Bu yaptıklarınız dünden bugüne kimseyi suçlamıyorum. Bakın bunda bütünsel bir yaklaşım söz konusu. Başta siyasiler, karar vericiler. Yine bir örnek anlatayım müsaade edersiniz bu göllerle ilgili.
Bu örneği ikinci bölümde alalım mı? Bir kısa ara verelim. Buyurun. Müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Açık Radyo'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz hidrobiyolog Erol Kesici. Evet Erol Bey, aslında hiç kesinti vermeden çok detaylı bir bilgiyi sizden almış olduk. Bu konuda şimdi özellikle tarımsal politikalarda son derece popülist politikalar izlendiğini belirtiyorsunuz. Birçok toplantının yapıldığını ifade ediyorsunuz ve en sonda siz 6 Şubat depremlerinden sonra oluşturulan Türkiye Risk Kalkanı Bilim Kurulu çalışma kurullarından iklim dostu Yeşil Dönüşüm Kurulu üyesi olarak da çalışmalarda bulundunuz. Peki buralardaki konuşmalar hakikaten boşa gidiyor mu? Yani herhangi bir umut ışığı yok mu gördüğünüz kadarıyla? Ne düşünüyorsunuz?
Valla ben umut ışığını görmek istiyorum daha doğrusu. Hep bizde laf üretmek daha çok konuşuluyor. Üzülüyorum yani. Bugünkü noktaya gelişimize de baktığımız zaman çözümler mesela fırsatımız olursa belki biraz sonra bahsederiz. 30 yıldır su kanunu üzerinde çalışıyoruz. Eğer su kanunu çıkarılırsa suyun korunması daha iyi olacaktır diye düşünmekteyiz. Tabii ki uygulanabilirse. Ben şunu bahsetmek istiyorum. Bana mesela şu soruyu sorunlar. Ya hocam 50 yıldır uğraşıyorsun. Allah aşkına bir tane kurtardığın gölü söyle derler. Keşke yok. Uygulama bizde değil. Bak Bazı isimler vermek istiyorum. Türkiye'nin en zengin insanlarından bir tanesi, gazeteci hem de ne bileyim işte Galatasaray'ın ikinci başkanı diyelim. Benim bu feryatlarım karşısında Fatih Altaylı vasıtasıyla işte ya Erol Hoca'nın sesini duyan var mı yok mu her neyse onun girişimleriyle dediler ki paramız yok Eğirdir Gölü'nü kurtarmak için işte kuşak projesi, su projesi. Bakın parayı bulduk. Hemşerilerimizden de bulduk. Gittik yerel yönetimlere dedik ki bakın biz Eğirdir Gölü'nü temizleyeceğiz ve rehabilitasyonunu sağlayacağız. 8 tane bilim insanı gelecek. Hiçbir tanesi 1 lira dahi istemiyor. Çünkü bazı projelerin nereye gittiğini biz biliyoruz. Ama biz hidrobiyologlar olarak gerçekten dünyanın çok kötüye gittiğini ve bu kötüye gidişte insanın virüsten çok daha tehlikeli olduğunu bazı insanlar anlatabildim mi? O halde bu şekilde. Ama dediler ki biz kendimiz hallederiz. Ama yani izin vermiyorlar. Bilim insanlarına mesela bazen bilim insanının elinde bir yetki yok. Biz reçeteyi yazıyoruz. Bunun diyoruz ameliyat olması gerekir. Ameliyatında da işte şu doktorlar gelecek, biz geleceğiz. Yani lütfen müsaade edin, masaya yatırın hastayı ve bizim elimize neşteri verin de biz buraya başlayalım. İzin alamadıktan sonra bunu yapamıyorsunuz. Yapılmıyor ve koruyamıyorsunuz. Geciktirdiğiniz nedenler vardır işte. Geciktirdiğiniz olaylar vardır. Elbette bunlar yıllarca doğru politikalar, doğru politikadan kastım doğru bilimsel davranışlarla yaptığınız zaman gerçekten başarı elde edebiliriz. Ama ne yazık ki maç bittikten sonra maçı yorumlamak kadar ilkellik olamaz. Anlatabildim mi? Ya şöyle olsaydı şu köşeden şu su konusunda da öyle işte orman yangınları konusunda da öyle gıdasızlık konusunda da öyle. Başından niye önlem almıyorsunuz? 40 yıldır söylüyoruz, anlatıyoruz. Bunların bu şekilde yapılması gerekiyor. En sonunda sen haklısın. Sen haklısınlar. Olmuyor. Ve maalesef olmuyor. 1990'da toplanıp Sayın Cumhurbaşkanı'nın da geldiği dönemden itibaren 2010'larda tekrar revizyon edilen su kanunu en son katıldığımız bir seneyi geçti. Toplantıda da tamam denildi, şu denildi, bu denildi. Hala laf yok. Hala söz yok. Hala suya politik bakış var. Suya bakışımızı bilimsel yöntemlere göre çevirmemiz gerekiyor. Yoksa gidişimiz gerçekten çok zor. Ben görmek isterdim. Çok da mutlu olurdum. Emeklerimizin boşa gitmediğini isterdim. Boşa gittiğini de hiç zannetmiyorum. Sağ olun sizler gibi basın mensupları vasıtasıyla sesimizi duyurma fırsatı bulabiliyoruz. Ama inşallahla maşallahla olursa yani. Gerçekten.
Evet. Muzaffer'in bir sorusu var hocam.
Efendim?
Evet.
Muzaffer'in bir sorusu var.
Buyurun.
Evet. Ben 2000'li yıllarda İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı iken su kanunu üzerine Millet Meclisi yetkilileriyle su komisyonu vardı. Bir çalışma yapmıştık. Tam ucuna geldik. Sonuçlanmadı. Bu konudaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Bu su kanunu çok önemli dediğiniz gibi. Neden engelleniyor? Neden yürümüyor? Kurumlar arasında bir eşgüdüm eksikliği mi var?
Evet, kurumlar arasında eşgüdüm eksikliği de var. Zaten dediğim biraz önce de söylediğim gibi 18 yani kaç tane bakanlık varsa onlar karışıyor. Bir de onun alt birimleri var. İşte isteyen istediği kadar yer. İyiler her şeyden önce başımızın üstünde yeri olan insanlar. Ama bizi susuz bırakanlar iyi bilmesi gerekir ki her tarafa çekebiliyorlar. Eksiklik var. Ve dediğim gibi biraz önce de söylediğimiz gibi suya popülist yaklaşırsanız, gölleri, su kaynaklarını oy deposu olarak görürsen su kanunu çıkmaz. Çıkmıyor da. Çıksa dahi, yani çıkmaz, hele bir çıksın diyoruz. Çıksa uygulamazsanız zaten neticeye ulaşamayacaksınız. Yaşadığı yerlerde işte mesela en son 15 gün önce tekrar içme sularıyla ilgili, havzalarıyla ilgili yeni yasalar, yeni işte şeyler çıkarılmaya çalışıldı. Ya yeter artık ya. Hakikaten yeter ya. Ne yasası ya? Niye siz özel hükümler çıkardınız, içme suyu kanunu çıkardınız, şeyi çıkardınız, korumak yasaları çıkardınız, yönetmenlikler çıkardınız ve oralarda çeşitli şekillerde kurallar uygulamadınız, yapmadınız. Hiçbir şey yapmadığınız için bu hale geldik. Ve ondan sonra da çıkıp ne yapalım, küresel ısınma var. Hayır. Sizin yaratmış olduğunuz bir kriz var. Bu krizi suyu yönetenler yarattı. Ve uygulamayı söylemedi. Ben bakanlıkta tekrar toplantılara da gittim. Ve şunu da söyledim. Demek ki yeter artık. Toplan. Tırnak içerisinde diğer toplantılardan da bahsetmek isterim. Üniversitelerde diğer. Değişen bir şey yok. Milletin sadece çok çok özür dilerim gazını almaktan başka bir şeye yaramıyor. Milletin karnında yağ sabır diye karınları şişmiş bir vaziyette. O nedenle uygulanmıyor. Uygulanmayacak bir yasa da zaten hiçbir işe yaramayacaktır. Ama en azından bir yasa olsun diyoruz. Ve suyun da o şekilde korunabileceğini, elimizin birazcık daha güçlü olabileceğini düşünmekteyiz.
Elvan'ın bir sorusu var hocam.
Erol Bey, genellikle bu doğal olaylarda böyle bir hani döngüde bir geri dönülmez bir noktaya gelinir. Hani o noktadan sonra point of no return dedikleri yabancıların. O su konusunda Türkiye'de o noktaya gelindi mi? Yani durumumuzun vahameti konusunda. Şeyde bu doğal olaylarla ilgili olarak işte iklimsel olaylarla falan da ilgili olarak şeyde de kullanıyorlar bu tabiri. Küresel ısınmada da kullanıyorlar. Hani geri dönülmez nokta ya da point of no return denen nokta. Türkiye'de su konusunda bu noktaya geliniyor mu? Nedir durumumuz? Yani vahameti açısından hani bir şöyle bir değerlendirme yapabilir misiniz?
Teşekkür ederim. Bence gelinmiş bir durumda yani. Biz hala iklimimize göre şehirlerimizi, iklimimize göre tarımımızı düzenleyemedik, ayarlayamadık. Ve hala bu ülkede seller yaşanıyor. Ve baktığımız zaman yağmur suları kanalizasyona karışıyor, oradan denizlere gidiyor. Ne suyun tekrar tekrar arıtılıp kullanılması söz konusu, işte ileri arıtma sistemleriyle biz suyu mutlak surette arıtarak kullanmamız gerekiyor. Ve suyu da şey yapmamız gerekiyor, depolamamız gerekiyor, su hasadı yapmamız gerekiyor. Bir örnek vereyim. Gelişmiş ülkelerde, Amerika'da, diğer yerlerde şöyle bir şey çıkarıldı. Deniliyor ki bir yere herhangi bir yerleşim alanı veyahut da tarım alanı kuracağınız zaman sizden ilk önce istedikleri şey şu. Diyorlar ki siz buraya mahalle veyahut da yerleşim, tarım alanı kuracaksınız, sanayi, suyunuzu nereden karşılayacaksınız diyorlar. Bu suyu 50 yıllık plan içerisinde nasıl çevireceksiniz? Nüfusun ne şekilde kontrol edebileceksiniz? Ve bu ülkelerin çok büyük bir kısmında ise artık kanalizasyon sularına yatırım yapılmakta. Yani kanalizasyon sularını alıp arıtarak tekrar kullanılma yöntemleri geliştirilmekte ki uygulanmakta bu. Bizim ülkemizde teknoloji açısından da bunlar yok. Ve maalesef yani çok yavaş bir şekilde giden bir sistem var. Dünyanın 6. yok oluş denilen bir kuralı var biliyorsunuz. Bazı bilim insanlarının söylediği, ben ona katılıyorum. İlk 5 yok oluş biliyorsunuz doğal nedenlerle oluşmuştur. 6. yok oluş işte içinde yaşadığımız susuzluk, gıdasızlık, işte kuraklık gibi nedenlerden dolayı dünyanın gerçekten çok tehlikeli durumlara gittiğini gördüm. Bizim ülkemizde de ona gidiyor. Yoksa böyle sabretmekle yani neyle, cebinizdeki para belli, harcayacağınız su belli, suyun nereden bekleyeceksin, neyi bekliyorsun? İklimin değişebilmesi için siz düzeni kurmamız lazım. Yani doğanın dengesini veyahut da dengeyi korursak düzeni sağlamış oluruz. Ama biz doğanın birazsa bizim ülkemizde de işte ormansızlığı düşünün, her tarafın betonlaşmasını düşünün, şehirlerin cam şehirleri haline dönüştüğünü düşünün, dere yataklarının durumunu düşünün. Bunların hepsine baktığımız zaman bunlar dengeyi bozan yapılar. Dengeyi koruyamadığımız zaman düzeni de koruyamıyoruz. Yeni ne bekleniyor mesela? Ne olacak da Türkiye'de su artacak? Ne şekilde planlamalar var? Yani hala çıkıp işte şu kadar ceza yazıyor. Ya hayır. Cezayla işte suyu siz kontrolü denetimi ele alamadıktan sonra dediğim gibi hala Konya'da siz mısırı teşvik ederseniz ayçiçeği, korungayı bunlar da bol su isteyen tarımsal ürünlerdir. Buna teşvik ederseniz bunlarla ilgili yeraltı suyunu aşırı bir şekilde çekmeye kalkarsanız işte o nedenle Beyşehir Gölü 25 metreden 4 metreye Eğirdir Gölü Türkiye'nin en büyük doğal içme suyu kaynakları olan göller. 14 metreden 3,5 metreye kadar düşmüş oldu. Ve bu dönemlerde bu göllerin son 100 yıllık çalışmalarından örnekler aldığımız zaman, ki bunun en azından 50 yılında bizim çalışmalarımız var. Yani akademisyenlerin çalışması var. Her sene 60 yıldır inanır mısınız bilanço devamlı eksiden. Artış bir vaziyet yok. Ne? Yağmıyor, yağmur yağmıyor. Yağmur yağmaz. Neden yağmayacaktır? Sera gazları, işte siz hala toprağı eşerek karbondioksitin dışarıya çıkmasını sağlarsanız, karbon emisyonunu artırırsanız, hala gıdada aşırı bir şekilde savurganlık varsa, elektrik kullanımında aşırı bir şekilde savurganlık varsa, hala bizden para istemeyen, fatura bize fatura göndermeyen yenilenebilir enerjiye, rüzgar enerjisine, işte diğer enerji çeşitlerine müracaat etmezsek, bunları artırmazsak, bunları doğanın dengesini bozmayacak şekilde, kimileri dedi ki göllerin üzerine kuralım da buharlaşma engellensin veyahut da derelerin, Allah akıl fikir versin derim ben onlara. Bu sefer tamamen biz damarlarımızı kurutmuş oluruz. Bunlarla ilgili bir çalışma yok. İşte var ama yeterli değil. Daha da hızlandırılması gerekiyor. Yatırımların bu taraflara daha çok dönüştürülmesi gerekiyor. Yani konular gerçekten çok şey. Siz maden aramalarıyla toprakların ne hale geldiğini görüyoruz. Kirliliğin ne kadar arttığını görüyoruz. Bir santim toprağın lütfen 1000 senede oluştuğunu unutmayalım. Toprak bizim, benim vücudumun derisi, zırhı, benim derimi nemlendiren, benim derimin nefes almasını sağlayan şey. Derinizi hazırsanız çorganlarınız çıkar ortaya. O nedenle.
Erol Hocam, son 5 dakika içindeyiz. Bir sorum var benim. Demin aslında iyi bir örnek verdiniz yurt dışından. Özellikle akarsuların, havzaların ve göllerin korunması konusunda dünyadaki birkaç iyi örnekten bahsedebilir misiniz? Örnek alınması gereken ve Türkiye'de uygulanabilecek birkaç tanesini ancak kalan süremizde konuşabiliriz.
Tabii, mesela en önemli özelliklerden bir tanesi fosil yakıtların engellenmesi. Bunu birçok gelişmiş ülkeler yapıyor. Yine aynı şekilde sarnı sistemleri veyahut da işte selleri engelleyen Japonların, benim de Sayın Cumhurbaşkanı'na da söylediğim, diğer kişilere de yıllardır söylediğim Kasukabe sistemi dediğimiz sarnı sistemleri. Yani bizde akan sular boşa gidiyor, sellere meydana gidiyor. Japonlar bunu uyguluyor. Bu uygulamalar Kanada'da, İngiltere'de, Amerika'da uygulanıyor. Yağmur suları boşa gitmiyor. Hem sellere neden olmuyor hem de tarımda kullanılıyor. Ve evlerde mutlak surette atık suların tekrar kullanılması için, bahçede, tuvalette tekrar kullanılması için evlerde dönüşüm sistemleri yapılıyor. Fakat bunun yanı sıra tarımda kesin kurallar var. Diyor ki bir ülkenin suyu, tarımda kullanılma miktarı genel su kapasitesinin %35'ini geçmeyecektir diyor. Ve ona göre yapılan tarım. Modern tarımı uygulayın diyor. Modern tarım uygulanmış oluyor. Daha mesela alt düzeylere düşürürsek klimalarınızı kullanmada diyor, dikkat, bakın biraz önce de söyledim. Enerji demek, su demek. Suyun değmediği bir şey yok. Her şeyde su var. Anne sütünün %95'i su. İşte taşın içinde bile su var. Etin içerisinde bile su var. Sonra su bitmez bir kaynak değildir. Ve bunun sonucunda su da sonsuz bir yapı değildir.
O nedenle vücudumuzun büyük kısmı sudan ibaret zaten.
Hali o. O nedenle bu tür sistemler var. Bunları suların kesinlikle akışıyla ilgili, dere yataklarının yapısıyla ilgili bozulma yok. Lütfen dünya, doğa benim vücudum gibi. Benim vücudumu tıkarsanız, kalbimdeki damarlarımdaki, dokularımdaki sıvıları yok ederseniz yaşayamam. Dünyanın gelmiş olduğu nokta da bu. Ve o nedenle gerçekten akıllı davranmamız gerekiyor. Birçok ülkeler, gelişmiş ülkeler artık bakın kanalizasyon suyuna yatırım yapmakta. Biz ise mevcut olan suyumuzu koruyamamaktayız. Tarımda başka kendi iklimine uygun olmayan ürünleri kesinlikle yetiştirmemekte.
Evet.
Teknolojisi gelişmiş ülkelerden bile biz tarım ürünleri alıyoruz. Düşünebiliyor musunuz?
Evet, siz demin çok önemli bir şey söylediniz. Yani özellikle tarımda ekilecek olanların bile teknoloji sayesinde tespit edilebileceğini belirttiniz. Gerçekten bunlar son derece kolay hale geldi, mümkün hale geldi. Ama maalesef Türkiye'de dediğiniz gibi popülist politikalar nedeniyle suyumuzu bozuk para gibi kullanıyoruz. Evet.
Duran Bey, şeyi de hatırlatmak isterim lütfen müsaade edersiniz. Bakın
Lütfen, buyurun
İzmir'de
efendim.
sünger şehirler yaratmak zor değil. Oradaki sayın
Evet.
arkadaşlarımız da bilmektedir, mühendis olan arkadaşlar. Sünger şehirler yaratmamız gerekiyor. Simbiyoz şehirler yaratmamız gerekiyor. Birinin faydasını olmayan diğerinin faydasını, sanayiden çıkan atıkların yakın bir şekilde dönüştürülebilecek kirlenmiş olan suların arıtılarak işte tarımda veyahut da göllere, diğer yerlere verebilecek bunları yapmamız gerekiyor. Biz suyun korunmasıyla ilgili mutlak surette yatırımlar yapmak zorundayız. Biz barajlarla, göletlerle övünmemeliyiz. Barajlar,
Evet.
göletler şart ama barajlar, göletler bulunan sularımızı tamamen parçalamaya nedendir. Parçalanan şey çok kolay tüketilmektedir. Şimdiye kadar da bu olmuştur.
Evet. Evet,
Altyapı çok çok önemli
kentlerimizin
ki altyapı diye bir şey de bizim ülkemizde ne yazık ki yok. Bunları üzülerek söylüyorum ama yapılmayacak
Evet.
şeyler değil. Ne olursunuz suya doğru bakalım. Yaşama doğru bakalım. Geleceğe doğru bakalım. Torunlarınız eğer baldan tatlıysa torunlarınıza para değil su bırakın.
Evet.
Temiz hava
Hocam
bırakın. Temiz
çok
toprak
teşekkür
bırakın.
ederiz. Süremizi doldurduk. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Eksik kalan sorularımızı da bir başka programda ele almak dileğiyle diyelim. Size tekrar tekrar teşekkür ediyoruz efendim.
Ben de bana bu fırsatı verdiğiniz için gerçek konuşacağımız soru çok, cevaplayacağımız sorular çok, konuşacağımız konular çok. Fırsat verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. O nedenle aklın yoludur. Bilimsel
Evet.
bakışla baktığınız zaman birçok sorunları halledebileceksiniz.
Sağ
Teşekkür
olun
ederim.
hocam. Çok teşekkürler. Bugün Altın Saatler programında konuğumuz hidrobiyolog Erol Kesici idi. Ülkemizdeki su sorununu, kuraklığın geldiği boyutu, tarımsal üretimdeki sorunları ve ihtiyaçları, alınması gereken acil önlemleri konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça
Hoşça
kalın.
kalın.